Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ben Mezrich'in 2009 tarihli The Accidental Billionaires kitabı, Facebook'un Harvard'daki ilk dönemini, teknoloji girişimciliğinin kişisel bedelleri üzerinden anlatan anlatısal bir kurgu dışı çalışmadır. Kitabın merkezinde Mark Zuckerberg ile ilk ortaklarından Eduardo Saverin arasındaki ilişki, sitenin kampüs projesinden küresel bir şirkete dönüşmesi ve bu dönüşümün yarattığı çatışmalar vardır. Winklevoss kardeşler ile Divya Narendra'nın Connectio girişimi, Sean Parker'ın etkisi, yatırım arayışı ve ortaklık davaları da bu çerçevenin önemli parçalarıdır. Mezrich, mahkeme belgelerinden ve görüşmelerden yararlansa da olayları roman temposuyla kurar, diyalogları ve bazı sahneleri dramatize eder. Bu nedenle kitap, Facebook tarihinin eksiksiz ve tartışmasız bir kaydı olarak değil, doğrulanmış ana olaylardan hareket eden sürükleyici bir yorum olarak okunmalıdır. Temel amacı, dijital çağın en etkili şirketlerinden birinin doğuşunda fikirlerin, mülkiyetin, arkadaşlığın ve paranın nasıl birbirine karıştığını görünür kılmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Harvard kampüsündeki sosyal hiyerarşi Facebook fikrinin arka planını oluşturur. Kitap, Facebook'un ortaya çıkışını yalnızca teknik bir buluş olarak ele almaz. Harvard'daki prestij, kulüpler, arkadaş çevreleri ve öğrencilerin kabul görme isteği anlatının başlangıç koşullarını oluşturur. Mezrich'in çizdiği çerçevede Mark Zuckerberg ve Eduardo Saverin, kampüsün yerleşik sosyal hiyerarşisine tam olarak ait olmayan fakat bu yapının etkisini hisseden öğrenciler olarak sunulur. Bu bakış, sosyal ağ fikrinin neden güçlü bir karşılık bulduğunu açıklamaya çalışır. İnsanların kim olduğunu, kimlerle bağlantılı bulunduğunu ve hangi çevrelerde yer aldığını görünür hale getiren dijital bir araç, kapalı kampüs ortamındaki ilişkileri yeniden düzenleyebilir. Fejmaş olayı da bu bağlamda önem kazanır. Öğrenci fotoğraflarını değerlendirmeye açan bu erken proje, hem teknik beceriyi hem de dijital ortamda mahremiyet ve itibar sorunlarını açığa çıkarır. Facebook daha sonra daha kullanışlı ve daha geniş bir iletişim aracına dönüşse de kitap, başlangıçtaki sosyal rekabet ve dışlanmışlık duygusunu ihmal etmez. Böylece teknoloji ürünlerinin çoğu zaman soyut ihtiyaçlardan değil, belirli bir çevredeki statü, merak ve bağlantı kurma arzusundan doğduğunu gösterir. Ancak bu yorumların bir kısmının Mezrich'in dramatik anlatım tercihiyle güçlendirildiğini akılda tutmak gerekir. İkinci olarak, kurucu ortaklıkta fikirden çok yetki, sermaye ve güven belirleyici hale gelir, eserin en güçlü eksenlerinden biri. Zuckerberg ile Saverin arasındaki ortaklığın aşınmasıdır. Başlangıçta Saverin finansman ve iş tarafında rol alırken, Zuckerberg ürünün yazılımı, gelişimi ve yönü üzerinde belirleyici konumdadır. Site büyüdükçe bu görev paylaşımı basit olmaktan çıkar. Sunucu masrafları, şirketleşme, yeni yatırımcılarla görüşmeler ve hızlı genişleme iki ortağın önceliklerini farklılaştırır. Kitap burada girişimlerde sık rastlanan temel bir problemi görünür kılar. Başlangıçta sözlü güvene dayanan arkadaşlık, şirket değeri yükseldiğinde hisse oranları, karar yetkisi ve hukuki belgeler üzerinden yeniden tanımlanır. Saverin'in zamanla şirket içindeki konumunun zayıflaması, yalnızca iki kişinin kişisel anlaşmazlığı değildir. Aynı zamanda erken aşamadaki rollerin yazılı biçimde netleştirilmemesinin ve büyüme baskısının sonucudur. Okur için pratik çıkarım, teknik katkı ile mali katkının başlangıçta ayrı görünse bile şirket büyüdükçe aynı derecede hassas biçimde tanımlanması gerektiğidir. Kitap, ortaklığın başarısının yalnızca parlak bir fikre bağlı olmadığını, beklentilerin açıkça konuşulmasına ve kurumsal düzenin zamanında kurulmasına da bağlı olduğunu anlatır. Yine de Saverin ile Zuckerberg ilişkisinin duygusal ayrıntıları, kaynakların sınırlılığı nedeniyle kesin tarihsel hüküm gibi değerlendirilmemelidir. Üçüncü olarak, Connectio anlaşmazlığı, dijital girişimlerde fikir ile uygulama arasındaki sınırı tartışır. Winklevoss kardeşler ve Divya Narendra ile yaşanan anlaşmazlık, kitabın fikri mülkiyet ve girişim etiği bakımından en önemli bölümüdür. Bu grup, Harvard Connection adıyla başlayan ve daha sonra Connectio olarak bilinen bir sosyal ağ projesi için Zuckerberg'den yazılım desteği bekler. Zuckerberg'in bu süreçte kendi sitesi üzerinde çalışması, taraflar arasında niyet, sözleşme ve emeğin kullanımı konusunda ciddi bir uyuşmazlığa dönüşür. Kitap, bu çatışmayı basitçe kimin ilk düşündüğü sorusuna indirmez. Sosyal ağ fikri tek başına benzersiz olmayabilir. Fakat bir fikrin geliştirilmesi için yapılan görüşmeler, erişilen bilgiler, verilen sözler ve geciktirilen işler hukuki ve etik anlam taşıyabilir. Bu ayrım özellikle yazılım girişimlerinde önemlidir. Bir ürünün değeri sadece ilk kavramda değil, ürün tasarımında, kodlamada, pazara çıkış hızında ve kullanıcı ediniminde oluşur. Buna karşılık, işbirliği görüşmesi sırasında üstlenilen sorumlulukların belirsiz kalması sonradan büyük anlaşmazlıklara yol açabilir. Kitapta davalar, büyüyen şirketin geçmişteki sözlü düzenlemelerden kaçamayacağını gösterir okur. Bu bölümden fikir paylaşımının erken dönemde yazılı mutabakatlarla, görev tanımlarıyla ve zaman çizelgeleriyle desteklenmesi gerektiği sonucunu çıkarabilir. Mezrich'in sahnelemeleri tartışmalı olsa da çatışmanın ana çerçevesi ve taraflar arasındaki hukuki mücadele tarihsel olarak bilinen olaylara dayanır. Dördüncü olarak Sean Parker ve yatırımcılar kampüs projesini ölçeklenebilir bir şirkete dönüştürür. Facebook'un erken başarısı. Kitabın anlatımında yalnızca kod yazma becerisinin sonucu değildir. Sean Parker'ın devreye girmesiyle birlikte girişim. Harvard, merkezli bir öğrenci sitesinden Silikon Vadisi'nin hız, büyüme ve yatırım mantığıyla karşılaşan bir şirkete dönüşür. Parker, teknoloji çevreleriyle bağlantıları, ürünün potansiyeline dair iddialı yaklaşımı ve yatırımcılarla kurduğu ilişki nedeniyle önemli bir katalizör olarak sunulur. Hızla artan kullanıcı sayısı, teknik altyapı ve finansman ihtiyacını da beraberinde getirir. Bu noktada büyüme, kendi başına olumlu bir gelişme olmaktan çıkar, yönetişim ve kontrol sorununu doğurur. Peter Thiel'in erken yatırımı gibi gelişmeler, Facebook'un daha kalıcı bir şirket yapısına geçmesine yardım ederken, kurucu ekibin kararlarını da yatırım beklentileriyle karşı karşıya bırakır. Kitap, girişimcilikte sermayenin yalnızca para olmadığını vurgular. Sermaye, yeni ortaklar, hukuki yapı, yönetim etkisi ve çıkış beklentileri anlamına gelir. Türkiye'deki genç girişimler açısından da bu tema tanıdıktır. Hızlı kullanıcı artışı heyecan verici olsa da gelir modeli, altyapı maliyeti ve ortakların yetkisi aynı anda planlanmazsa büyüme kırılganlaşabilir. Mezrich bu dönüşümü yüksek gerilimle anlatır, dolayısıyla karakterlerin niyetlerine ilişkin ayrıntılar ihtiyatla okunmalıdır. Buna rağmen ürün ile dağıtım, ağ ve finansman arasındaki ilişkinin önemini açık biçimde ortaya koyar. Son olarak anlatısal kurgu dışı yöntem. Kitabın sürükleyiciliğini artırırken güvenilirlik sınırı yaratır, The Accidental Billionaire'i benzer teknoloji kitaplarından ayıran temel özellik, araştırma ile dramatik anlatıyı bir araya getirmesidir. Mezrich, mahkeme belgeleri ve görüşmeler gibi kaynaklara dayandığını belirtir. Ancak araştırmadaki boşlukları sahneler, iç düşünceler ve kurgulanmış diyaloglarla tamamladığını da kabul eder. Bu yöntem kitabı kolay okunan, tempolu ve karakter merkezli hale getirir. Oker, şirket kuruluşunu kuru bir zaman çizelgesi yerine ilişkilerin bozulduğu, kararların hızla verildiği bir drama olarak deneyimler. Fakat aynı tercih önemli bir sınırlama yaratır. Bir kişinin o anda ne düşündüğünü, bir konuşmanın tam olarak nasıl geçtiğini veya bir çatışmanın hangi duyguyla yaşandığını kesin bilgi gibi kabul etmek mümkün değildir. Özellikle Facebook'un kuruluşu gibi davalarla, farklı anlatılarla ve güçlü kamusal imajlarla çevrili bir konuda bu ayrım daha da önemlidir. Kitaptan yararlanmanın sağlıklı yolu, ana olayları ve temaları takip ederken anlatısal ayrıntıları temsili kabul etmektir. Daha kesin bilgi arayanların mahkeme kayıtları, doğrudan tanıklıklar ve daha belgesel nitelikteki şirket tarihleriyle karşılaştırma yapması gerekir. Kitabın değeri kesin bir arşiv çalışması olmasında değil, teknolojik başarı hikayelerinin ardındaki rekabeti, kırılgan dostlukları ve güç mücadelelerini canlı bir biçimde düşündürmesindedir. Sonuç olarak bu kitap, teknoloji şirketlerinin nasıl kurulduğunu merak edenler, Facebook'un erken dönemine ilgi duyanlar ve iş dünyasını insan ilişkileri üzerinden okumayı sevenler için uygundur. Girişimcilik öğrencileri ile kurucu ortaklık kurmayı düşünen okurlar da eserden yararlanabilir. Özellikle görev paylaşımı, hisse sahipliği, yatırım alma ve yazılı anlaşmaların önemi konusunda doğrudan bir rehber sunmasa da bu başlıklardaki riskleri somut bir vaka üzerinden görünür hale getirir. Oker, büyümenin teknik başarı kadar ilişki yönetimi ve hukuk meselesi olduğunu daha net kavrayabilir. Bununla birlikte kitabı Facebook tarihinin nihai kaynağı saymak doğru değildir. Mezrich'in roman gibi akan üslubu doğrulanmış olaylarla varsayımsal ayrıntıları aynı anlatı içinde buluşturur. Bu durum, akademik veya belgesel doğruluk arayan okurlar için sınırlayıcı olabilir. Buna karşılık benzer iş kitaplarından ayrıldığı nokta da tam olarak buradadır. Bir şirketin finansal yükselişini tablolar ve yönetim ilkeleriyle açıklamak yerine, üniversite çevresinden yatırım dünyasına uzanan geçişi kişisel çatışmalar üzerinden kurar. The Social Network filmine kaynaklık etmiş olması da kitabın kültürel etkisini arttırır. Sonuç olarak eser, teknoloji tarihini dikkatli okunması gereken dramatik bir anlatı olarak sunar. En iyi kullanım biçimi, onu hem dijital girişimciliğin erken dönemlerine dair etkileyici bir pencere, hem de kaynaklarının ve anlatım tercihlerinin sınırları bulunan bir yorum olarak değerlendirmektir. Destek olmak isterseniz Ben Mezriç kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.